Ayrım 2. Türk Çocuk Edebiyatında Engellilik 1969-2009 Ayfer Gürdal Ünal Sayfa 25 Sosyal Model. Sosyal modelde özürlülük sorunu bir toplumsal sorun olarak ele alınır. Bu modelde normal olmayan bedenlerin toplumla kaynaşmasının sorumluluğu ya da Thomas Kuzer'in deyimiyle yükü topluma verilmiştir. G. Thomas Kuzer, Signifying Bodies, Disability in Contemporary Life Writing, The University of Michigan Press, Michigan, 2009, sayfa 26. Sosyal model uyarınca, özürlülük bedensel ya da fiziksel sakatlığı değil, bir toplumun organize oluş biçimi dolayısıyla ortaya çıkan engellenmişliği ifade eder. Toplum, özürlüğü kapsayacak biçimde organize olmadığından ortaya engellilik durumu çıkar ve ayrımcılık oluşur. Özürlünün önüne çıkan engeller çevresel olabileceği gibi tutumsal ya da hukuksal da olabilir. www.makingprsp-inclusive.org EN 6 Disability Erişim 18 Şubat 2010 Çevresel engellerden fiziksel olarak engellinin ulaşımını engelleyerek onu yaşamdan uzaklaştıran şartlar anlaşılmalıdır. Buraya engelliye uygun asansör, rampa, tuvalet, işaretlendirme gibi kolaylaştırıcıların yokluğu kastedilmektedir. Alışveriş merkezleri, kamusal alanlar, ibadet yerleri, kamu ulaşım araçlarına kolayca ulaşamamak çevresel engellere örnektir. Tutumsal engellere örnek olaraksa, engelliden korkmayı, bilgisizliği ve düşük beklentiyi sayabiliriz. Hukuksal engellere örnek olarak da engelli bir bireyin okula alınmaması ya da evliliğine izin verilmemesi belirtilebilir. Burcu, Dowling ve Dolan'ı referans göstererek, sosyal modelin ortaya çıkmasında bizzat özürlülerin mücadelelerinin payının büyük olduğunu vurgulamıştır. Burcu adı geçen eser sayfa 10. Michael Oliver ise 1990 yılındaki kendi çalışmasını ileri sürerek aynı konuya dikkati çekmiştir. Oliver adı geçen eser sayfa 32. Sosyal modelle tıbbi modelin karşılaştırmasını yapan Oliver'ın hazırladığı tablonun maddelerine göz atmak, iki yaklaşım arasındaki farkın hızla anlaşılması açısından yararlı olabilir. Oliver adı geçen eser sayfa 34. Tıbbi model, sosyal model. Kişisel trajedi teorisi, sosyal baskı teorisi. Bireysel sorun, sosyal sorun. Bireysel tedavi, sosyal eylem. Medikalizasyon tedavi süreçleri, kişisel yardım, kendine yardım. Uzmanların hakimiyeti, kişisel ve kolektif sorumluluk. Uzmanlık, deneyim. Uyum, olumlama. Bireysel kimlik, kolektif kimlik. Tutumlar, davranış. Bakım, haklar. Kontrol, seçim. Bireysel uyum, sosyal değişim. Güncel durumlarda bu model de yeterli görülmemekte ve engellilikle uğraşan akademisyenlerce eleştirilmektedir. Disability, Postmodernity, Özürlülük, Postmodernite isimli eserin Mapping the Terrain başlıklı giriş makalesinde Marion Corker ve Tom Shakespeare bu eleştiriyi şöyle ortaya koymuştur. Hem radikal hem ana akım mevcut özürlülük teorilerinin artık yeterli olmadığına inanıyoruz. Hem tıbbi model hem de sosyal model özürlülüğü evrensel olarak açıklamaya çalışır ve toptancı meta anlatılar üretir. Bu anlatılar özürlü bireylerin yaşantılarının ve bilgilerinin önemli boyutlarını dışlar. Özürlü bireylerin küresel deneyimi bir üniter modelle ya da tek bir fikirler setiyle açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Özürlülük şemsiyesi altında düşünülen bozuklukların birbirinden çok farklı olduğu düşünülmeli ve bu değişik bozuklukların bir yaşam boyu bireyin ve grupların yaşamını farklı etkileyiş biçimleri göz önünde alınmalıdır. Özürlülüğün diğer eşitsizlik durumlarıyla kesişim ekseni de düşünüldüğünde ve özürlülük meselelerinin bedenlenme, embodiment kavramları üzerine yeniden düşünmeyi gerektiren yönleri ele alındığında inanıyoruz ki özürlülük en son varılan postmodern kavramdır. Marion Corker ve Tom Shakespeare, Disability Postmodernity, Continuum, New York, 2006, sayfa 15. Yukarıdaki eleştiriyi kısaca açmak gerekirse, tıbbi model özürlülüğü, tıbben modele müdahale edilmesi gerekli bir beden eksikliği, kusuru olarak algılarken, sosyal model özürlülüğü çevrenin ve toplumun düzenişini görüyor, ancak bedendeki farklılığı yeterince dikkate almıyordu. Ayrıca teorisyenler tüm özürlülük durumlarının aynı kefeye konamayacağı konusunda da birleşmeye başladılar. Bundan sonra özürlülük teorisyenlerini bekleyen hedef, özürlülüğü bir insani farklılık durumu olarak değerli gören karmaşık bir bedenlenme teorisi geliştirmek olacaktır. Karmaşık bedenlenme teorisi için bakınız Tobin Siebers, Disability Theory, University of Michigan Press, Michigan 2008, sayfa 22-27. İster tıbbi bakış açısıyla algılansın, ister sosyal modelle algılansın, özürlülüğe ilişkin tartışmalarda fiziksel ve sosyal özürlülük ayrımı dikkat çekicidir. Fiziksel özürlülük, bedensel faaliyetlerdeki ve yeteneklerdeki sınırlılık ya da eksiklikken, sosyal özürlülük, fiziksel özürlülüğün katkılarıyla şekillenen bireyin sosyal yaşamındaki rollerini yerine getirebilmekteki sınırlılık ve güçlüktür. Burcu'nun belirttiği gibi, özürlülük sosyal bir kavramdır. Burcu adı geçen eser sayfa 8. Bireyin çeşitli nedenlerle birlikte yaşamak zorunda kaldığı özürlüler, insanın biyolojik doğasından çok varlığını sürdürdüğü sosyal alanda diğer insanlarla birlikteyken anlam kazanmaktadırlar. Doğuştan ya da sonradan kazanılmış özürlülüğün sosyal anlamı, bireyin özürlülüğe yönelik tepkilerine, o anki durumuna ve geleceğine nasıl baktığına, özürlülüğün bireyin yaşamını nasıl etkilediğine ve toplumun özürlülüğe bakış açısına bağlı olarak şekillenmektedir. Görüldüğü gibi toplumun bakış açısı, özürlü insanın psikolojisini çok etkilemektedir. Bu aşamada fiziksel olarak normal olmayan bedenin algılanışının analiziyle ilgili üç sosyokültürel kuramdan kısaca bahsetmek yerinde olur. Her üç kuramın iz düşümünü çocuk edebiyatımızda göstermek mümkün olacağından önce bu yaklaşımlara kısaca değineceğim. Sosyokültürel kuramlar. Damga kuramı. Damga kuramının sosyolojideki öncüsü kabul edilen Irving Goffman, damgayı sahip olunan nitelikler ve toplumda kabul edilmiş değerler arasındaki özel bir ilişki biçimi olarak tanımlar. Irving Goffman, Stigma, Notes on the Management of Spoiled Identity, Simon & Schuster, New York, 1963, sayfa 4. Bu ilişki biçimi olumsuz olduğunda, yani toplumun normal kabul ettiği değerlerle sahip olunan nitelikler uyuşmadığı zaman damga ortaya çıkar. Goffman, damgalanan bireye daha az değer verildiğini, bu etiketi taşıyan insanların daha az istenebilir olduğunu ve neredeyse insan gibi algılanmadığını ifade etmiştir. Üç değişik tür damgadan söz edilebileceğini belirten Goffman, bunların ilkini fiziksel bozukluklar, ikincisini kişinin karakterinde kusur olarak algılanan durumlar, aşırı tutku, intihar eğilimi, hapis yatmış olmak, eşcinsel olmak, üçüncüsünü ise kabileye ait damgalar, ırk, ulus, din gibi olarak belirlemiştir. Normal olarak kabul edilenlerin damgalanmışları tam insan, not quite human olarak görmediklerini belirten Goffman, damgalanan kişilerin de iki ayrı tür lekelenmeye tabi olduğunu savlar. Goffman adı geçen eser sayfa 5. İlk gruptakiler itibarı sarsan bir damgası olan bireylerdir ki, bunlar gözlemle farklı olduklarının anlaşıldığını bilirler ve sosyal olarak bu durumla başa çıkmaya çalışırlar. İkinci gruptakiler ise itibarını sarsabilir bir damgası olduğunu bilen ve bu durumu gizlemeye çalışan bireylerdir. Uzun dönemde bireylerin damgalanmayla başa çıkma stratejileri olarak şunları sayabiliriz. Fiziksel olarak damgayı yok etmek, takma bacak, plastik ameliyat gibi. Damgalandıkları alanda hakim duruma gelmek, dudak okumak ya da tek bacakla yüzmek gibi. İkinci kazanç amaçları için örneğin başarısızlığın sorumlusu olarak damgayı suçlamak. Damgayı bir lütuf olarak görmek. Normal kişilerle ilişkiyi kesmek. Normal insanların da sınırları olduğunun farkına varmak, damgayı sempatiyle karşılayan kişilerle beraber olmak. Damgalanma süreci bir normal olarak algılanan baskın grubu gerekli kılar. herhangi bir özellik damga için kullanılabilme potansiyeline sahipse de, karar baskın grupça verilir ve hangi farklılıkların daha aşağı konumda olduğunu baskın grup belirler. Bu tutum çeşitli ayrımcılıklara neden olur ve belki de düşüncesizce damgalanan grubun yaşam şansının azalmasına kadar varan sonuçlar doğurur. Goffman, daha sonra damgalanmış bireyin toplum içinde nasıl özel alan ihlallerine maruz kaldığını örnekler. Saydığı örnekler arasında inceleyeceğimiz çocuk edebiyatı eserlerinde de göreceğimiz gibi, çocukların engelliye gözünü dikip bakması, at tapması, yabancıların doğrudan durumuna ilişkin sorular sorması da vardır. Bu tip davetsiz bakışları ve sorulara damgalı birey ya utançla ya da saldırgan bir umursamazlıkla yanıt verir veya bu iki uç arasında yalpalayabilir. Normal insanlar ise bir damgalıya etkileşim içinde olduklarını karmaşık ve gerginlik yaratan sosyal durumlarda ya karşısındaki insan ya normalmiş gibi davranır ya da görmemezliğe gelirler ve yokmuş gibi davranırlar. Yalnız bu normalmiş gibi davranmada da iki durum ortaya çıkabilir. Normal insan görünür olarak damgalanmışsa, karşı aslında onun olduğunu düşündüğünden daha iyi bir insanmış gibi davranabileceği gibi, ona karşı düşündüğünden daha kötü bireymişçesine de davranabilir. Her halükarda genel bir huzursuzluk oluşur ve görünür bir damgası olan insan, böyle sosyal durumlarla daha sık karşılaştığı için bu durumla başa çıkmak sorumluluğunu üstlenir. Görünür bir damgası olmayan, ancak damgalanabilir ve itibarı zedelenebilir bir durumu olanlar ise, sosyal karşılaşmalarda kendi durumları hakkındaki gerginliği değil de bilgiyi yönetmek durumunda kalır. Goffman'ın altını çizdiği bir diğer husus, damgalı bireyin iyi uyum göstermesi durumudur. Normallerce iyi uyum göstermiş olarak nitelenen damgalının, aslında neşeyle ve farkında olmaksızın kendini normallerle aynı görmesi, ancak yine gönüllü olarak normalleri zorlayacak sosyal durumlardan da kendini uzak tutması beklenir. Burada Oslo'da tekerlekli sandalyesi çıkmadığı için lokanta merdivenlerini sürünerek çıkan yemek yemek isteyen, ancak buradaki müşterilerin moralini bozduğu gerekçesiyle içeri alınmayan engellinin durumu örnek olarak verilir. Goffman, adı geçen eser sayfa 120. Son bölümde Goffman daha ince bir analizle Amerikan toplumu için normal kabul edilen normların genç, beyaz, erkek, evli, heteroseksüel, şehirli, kuzeyli, kolej mezunu, tam gün çalışan, protestan, düzgün fiziksel görünüşlü, sportif, aslında ne kadar dar bir alanı kapsadığını ve normalin ne kadar kaygan olduğunu vurgular. Yaşamının bir döneminde normal olan, bir diğer döneminde damgalı, yaşlılık, kısmi sağırlık, trafik kazası mağduru gibi olabilir. Kadın araştırmaları yapan Rosemary Garland Thompson'ın da belirttiği gibi Goffman'ın damga kuramı engellilik sorununu bedenden çıkarır ve bedenin sosyal olarak algılanış çerçevesine yerleştirir. Yüzleşmemiz gereken sorunların engelden, ırktan, etnik gruptan, sınıftan, homoseksüellikten ya da toplumsal cinsiyetten dolayı yaşanmadığını, damgalanma süreci nedeniyle oluşan eşitsizlikler, olumsuz tutumlar, yanlış temsiller ve kurumsal uygulamalardan oluştuğunu hatırlatır. Rosemary Garland Thompson, Extraordinary Bodies, Figuring Physical Disability in American Culture and Literature, Columbia University Press, New York, 1997, sayfa 32. Normal ve damgalı olan insanlar değil, bakış açılarıdır. Bu bakış açıları farkında olunmadan içselleştirilen ve tekrar üretilen normlar olarak sosyal temaslarda ortaya çıkar ve kültürle aktarılır. İleride göreceğimiz gibi atasözleri, deyimler, hurafeler ve edebiyat eserleriyle aktarılan kalıp tipler, damgalama sürecinin aktaranı ve bir anlamda telkin yoluyla yeniden üreteni olabilmektedir. Kir kuramı. Engellinin yok sayılması, dışarıda kalmasına dair bir diğer sosyokültürel açıklama ise antropolog Mary Douglas'ın Saflık ve Tehlike, Kirlilik ve Tabu kavramlarının bir çözümlemesi isimli eserinde ileri sürdüğü kir kuramı olarak adlandırabileceğimiz tezidir. Bildiğimiz haliyle kirlenme esas olarak düzensizlikle eşdeğerdir. Mutlak kirlilik diye bir şey yoktur. Kirlilik kişinin bakışına göre değişir. tespitini yaptıktan sonra yazar, halihazırda benimsediğimiz kir anlayışımızda düzenlenmiş sistemlerin dışlanmış unsurlarının tamamını içeren bir çeşit kapsayıcı özet bulmanın mümkün olduğunu ileri sürer. Mary Douglas, saflık ve tehlike, kirlilik ve tabu kavramlarının bir çözümlemesi, çeviren Emine Ayhan, Metis Yayınları İstanbul 2007, sayfa 24 ve 59. Douglas, bireylerin öğrenme sürecinde nesneleri adlandırıp, bir dahaki sefere nasıl algılayacaklarını belirlediğini belirttikten sonra, oluşturulan örüntüye bir türlü dahil edilemeyen rahatsız edici hadiselerle karşılaştığımızda, kendimizi yerleşik varsayımları bozmasınlar diye bunları yok sayarken ya da çarpıtırken buluruz açıklamasını yapar. Douglas, her kültürün muğlak ya da normal dışı hadiselerin üstesinden gelmek için çeşitli önlemlere başvurduğunu belirttikten sonra ortak olabilecek 5 önlem sayar. Bu önlemlerde birçok toplumun engellilere yaklaşımının izlerini bulmak mümkündür. 1. Muğlaklığı yorumlayarak aşmak. Afrikalı bir kabile olan Nuerlerin yaklaşımı muğlaklığı yorumlayarak aşmaya tipik bir örnektir. Nuerler ucubi bir bebek doğunca bu bebeği yanlışlıkla insan olarak doğmuş su aygırı sınıfına dahil edip ırmağa bırakırlardı. Douglas adı geçen eser sayfa 63. 2. Normal dışılığın varlığı fiziksel olarak kontrol altına alınır. Burada iki insanın aynı anda aynı rahimden çıkamayacağını kabul eden bazı Batı Afrika kabilelerince benimsenen ikizleri doğdukları anda öldürme kuralı örnek verilir. Bu öjenist bakış açısının günümüzdeki izlerini Naziler tarafından katledilen 270 bin özürlü insanın akıbetinde bulmak mümkündür. Özürlülük ve öjenizm konusunda daha fazla bilgi için bakınız Sharon Lacinder ve David T. Mitchell, Cultural Locations of Disability, The University of Chicago Press, Chicago, 2006, sayfa 100-155. 3. Üçüncü kültürel tepkiyi Douglas normal dışı şeylerden sakınma olarak belirlemiştir. Akıl hastanelerini bir sakınma, kapatma eylemi olarak değerlendiren Foucault'un çalışmalarını burada anmak gerekir. 4. Normal dışı hadiseler tehlikeli addedilebilir. Anormal durumun kir gibi bulaşıcı olduğunu düşünen bu bakış açısının Amerikan edebiyatındaki izlerini süren Thompson, anlatısal çözüm olarak tehlike diye algılanan engelli karakterin çoğu zaman öldürüldüğünü ya da güçsüzleştirildiğini örnekler. Thompson adı geçen eser sayfa 36. Modern çağda ise engellilik tehlikeli olarak değil de medikal model çerçevesinde patolojik olarak algılanmaktadır. 5. Son olarak kültürlerin aykırılıkla bir diğer başa çıkma metodunu Douglas, anlamı zenginleştirmek ya da başka varoluş düzlemlerine dikkat çekmek için normal dışılıktan yararlanmak olarak belirtir. Douglas'ın kir kuramı, kimi çocuk edebiyatı eserlerinde engellinin neden farklı bir kente ya da mekana yollanarak gözden uzaklaştırıldığını, neden uğursuz olarak nitelendirildiğini veya engellinin neden aileyi kirleten bir birey olarak düşünüldüğünü anlamamıza ışık tutan bir kuram olarak ilgili bölümlerde tekrar anılacaktır. Michael Foucault'un Biyo İktidar ve İtaatkar Bedenler kavramı. Goffman ve Douglas'ın analizleri engelliliği sosyal bir bağlam içerisine yerleştirmemize yararken, Michael Foucault'un modern öznenin kuruluşuna ait görüşleri, engellilik tartışmalarına diğer iki yazarda olmayan tarihsel değişim kavramını getirmiştir. Foucault'un biyo iktidar kavramı, inşa edilmiş bir kavram olarak özürlülüğü, üretim ve iktidar ilişkileri bağlamında görmemize yardımcı olacağından, Foucault'un iktidar anlayışı ve biyo iktidar kavramını kısaca açıklamak gerekir. Foucault'a göre iktidar, kendi örgütlenmelerini kendi oluşturan, güç ilişkilerini dönüştüren, güçlendiren ya da tersine çeviren bir süreç ve bu güç ilişkilerini etkili kılan stratejiler olarak anlaşılmalıdır. Yazara göre iktidar, elde edilen, gasp edilen ya da paylaşılan, elde tutulan veya elden kaçırılan bir şey değildir. Eşit olmayan, devingen ilişkilerde ortaya çıkar ve işletilir. İktidar ilişkileri, iktisadi süreçler, bilgi ilişkileri, cinsel ilişkiler gibi ilişkilerde dışsallık konumunda değildir. Onların içinde içkindir. İktidar belli bir toplumda ilan edilmemiş, çeşitli toplumsal kurumlarda, ekonomik eşitsizliklerde, dilde, bedenlerimizde yaşayan çatışmaları kapsayan sessiz ve gizli bir iç savaş olarak tanımlanır. Nurdoğan Rigel, Gül Batuş, Güleda Yücedoğan ve Barış Çoban, Kadife Karanlık, Su Yayın Evi İstanbul 2005, sayfa 99-100. Foucault, Cinselliğin Tarihi isimli eserinde uzun süre egemen olan iktidarın ayırıcı özelliklerinden birinin hükümranın yaşam ve ölüm üzerindeki söz hakkı olduğunu belirtir. Bu iktidarın 17. yüzyıldan sonra değişmeye başladığını ve yaşam ile ölüm üzerinde söz hakkına dayalı eski hukuksal söylemsel model anlayışının tersine bu yeni iktidar biçiminin yaşamı desteklemeye, yaşamın sağladığı güçleri sınırlamaya değil arttırmaya çalıştığını söyler. Bu yüzden Foucault bu yeni iktidarı biyoiktidar olarak adlandırır. Biyoiktidar yaşama iki ana biçimde müdahale eder. İnsan bedenine makine olarak yaklaşan ilk müdahale biçimi disiplinci bir iktidardır. Foucault buna bedenin anatomopolitikası adını vermiştir. Michael Foucault, Cinselliğin Tarihi, Ayrıntı Yayınları İstanbul 2007, sayfa 102. Bu iktidar biçimi insan bedenini disipline etmek, yeteneklerini geliştirmek, daha verimli ve uysal kılmak, ekonomik denetim sistemleriyle bütünleştirmek ister. 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra oluşan ikinci müdahale biçimine Foucault, nüfusun biyopolitiği adını vermiştir. Beden merkeze alınmış ve bedene doğal bir tür olarak yaklaşılmış, nüfusu düzenleyici bir denetim getirilmiştir. Bollaşma, doğum ile ölüm oranları, sağlık düzeyi, yaşam süresi ve bunları etkileyebilecek tüm koşullar önem kazanmıştır. Bunların sorumluluğunun yüklenilmesi bir dizi müdahale ve düzenleyici denetim yoluyla gerçekleşir. İşte bu da nüfusun biyopolitikasıdır. Beden disiplinleri, anatomopolitika ve nüfus düzenlemeleri, biyopolitika, yaşam üzerindeki iktidarın yani biyoiktidarın çevrelerinde örgütlendiği iki kutbu oluşturur. Egemen iktidarın simgelediği eski öldürme gücü, yerini titizlikle bedenlerin yönetimine ve yaşamın hesapçı bir biçimde işletilmesine bırakır. Böylece bir biyoiktidar çağı başlar. Foucault adı geçen eser sayfa 103. Foucault'a göre biyoiktidar, kapitalizmin gelişmesinde vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Kapitalist üretim biçimi gereği bedenin sahip olduğu güçler emek gücüne dönüştürülmeli ve aynı zamanda itaatkar ve uysal kılınmalıdır. Kısaca tabi kılınmalıdır. Biyoiktidar, itaatkar bedenleri nüfusun biyopolitiği ve bedenin anatomopolitikasıyla denetler. Nüfus biliminin doğması, insan yerleşimlerindeki kaynakların insanlar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, bu değerlendirmeleri analiz eden tabloların oluşturulması, istatistik biliminin ortaya çıkışı, bedenlerin sahip olduğu güçler toplamı olan nüfusu denetlemeye dair çabalardır. Bu çabalar neticesinde nüfusun biyopolitiğin kitleleri düzenleyici denetimi mümkün kılınmıştır. İkinci strateji bedenin kullanımı ile ilgilidir. Bedenin disipline edilişi, yeteneklerinin optimum hale getirilişi ve iktisadi denetim sistemleriyle bütünleştirilmesi, kısaca bedenin anatomopolitiği, bireylerin bedenlerini yararlı fabrika ellerine dönüştürmeyi açıklar. 18. yüzyılın başlarından itibaren meydana gelen bu gelişmeler neticesinde insan bedenine, cinselliğe, aileye, okula, orduya, fabrikalara yayılan bir iktidar ağları dizisi meydana gelmiştir. Foucault'a göre modern ruh, birey ve insan kavramları da iktidarın insan bedenini kuşatma biçiminde meydana gelen bu değişikliklerin ürünüdür. Yazara göre Batı toplumunda beden bir iktidar ilişkileri ağında yer alır. Çünkü üretim biçimi gereği beden emek gücüne dönüştürülmeli ve üretim gücü olarak kullanılmalıdır. Bu üretim biçimi için gereken itaatkar bedenler bedenin kuşatılmasıyla elde edilir. Foucault, disiplinleri bedenin işlemesini denetim altına almayı mümkün kılan ve bedenin aralıksız itaatini sağlayan yöntemler olarak tanımlar. Modern çağın bireyi, bu yeni iktidar biçiminin cezalandıranlar, denetlenenler, ehlileştirenler, ıslah edilenler, deliler, çocuklar ve yaşamın sonuna kadar aynı yerde aynı işi yapmaya mahkum olanlar biçimindeki tanımlamalarına dayanan işleyişin bir ürünüdür. Foucault'a göre biyo-iktidarın getirdiği bir başka yenilik, iktidarın belirlediği normların ön plana çıkması, iktidarın belirlediği yasanın ikinci plana geçmesidir. Böylece biyo-iktidarın hedefi bir normalizasyon toplumu oluşturarak bireyleri norma uymaya zorlamak, onların gönüllü itaatini teşvik etmek, onları normalleştirerek itaatkar kılmaktır. Normalizasyon toplumunda birey ve öznelliği, bilimsel disiplinci mekanizmalar tarafından oluşturularak biçimlendirilmiş bir bilgi nesnesi ve öznesi olarak ortaya çıkar. Riegel ve arkadaşları adı geçen eser sayfa 103. Bu toplumda hapishane, okul, aile, ordu, akıl hastanesi bireyi normalleştiren ve üretim süreçlerine uygun kılan kurumlar olarak görev yaparlar. Büyük Kapatılma'da yazar 19. yüzyılın başından itibaren sanayileşmenin hız kazanmasıyla birlikte artan iş gücü ihtiyacına uymayanların akıl hastanelerine, ki eskiden bu kurumlara kapatma kurumları denirdi ve deliler yaşardı, ve fiziksel nedenlerle çalışamayanların da hastanelere kapatıldığını belirtir. Michael Foucault, Büyük Kapatılma, çeviren Işık Ergüden ve Ferda Keskin, Ayrıntı Yayınları İstanbul 2000 sayfa 84. Foucault, biyo-iktidarın bedensel şiddeti dışlayıp onun yerine hükümlüyü, itaatkar ve üretken hale getiren yapıyı tercih etmesinin nedenini, bireyin biyolojik yaşamı ve onun yönetilmesinin iktidarın vazgeçilmez bir unsuru oluşuna bağlar. İktidar, bu yaşamın sahip olduğu güçleri engellemek ve yok etmek yerine teşvik etmek, güçlendirmek, denetlemek, en iyi şekilde kullanmak ve örgütlemek zorundadır. Hükümranın suçlunun yaşamını alma hakkı, yerini iktidarın yaşamı koruma, emniyete alma ve geliştirme hakkına bırakmıştır. Biyo-iktidarda asıl önemli olan yaşamı büyütmek, süretini uzatmak, imkanları arttırmak, kazaları önlemek ya da zararı telafi etmekse böyle bir iktidar nasıl öldürülebilir? Biyo-iktidara dayalı siyasi bir sistemde öldürme yetkisi ırkçılığı ortaya çıkarmıştır. Irkların ortaya çıkışı, ırkların farklılaşması, ırkların hiyerarşisi, bazı ırkların iyi olarak nitelendirilirken bazılarının aşağı olarak nitelendirilmesi, tüm bunlar biyo-iktidarın nüfus içinde grupları birbirine göre ayarlamasının yoludur. Irkçılığın ilk işlevi, biyo-iktidarın yöneldiği biyolojik süreklilik içinde duraklar yaratmak ve parçalara ayırmaktır. Irkçılığın ikinci işlevi ise biyolojik türden bir ilişkinin yerleşmesini sağlamak, yani yaşamak istiyorsan öldürebilmesini keşfetmektir. Bu işleyiş biyo-iktidarın uygulamalarıyla da bağdaşmaktadır. Çünkü aşağı türler yok oldukça anormal bireyler de ortadan kalkacaktır. Tür içinde ne kadar az yozlaşmış insan olursa, tür olarak o kadar çok yaşarım, güçlü olurum, sağlıklı olurum, o kadar uzun yaşayabilirim. Yani yaşamı daha sağlıklı ve katıksız kılacak olan ötekinin ölümü, aşağı ırkın ölümüdür. Biyo-iktidar sisteminde öldürme ve ölüm emri, siyasi rakipler üzerinde zafere değil, biyolojik tehlikenin ortadan kaldırılmasına ve bu ortadan kaldırmaya doğrudan bağlı olarak türün kendisinin ya da ırkın güçlendirilmesine yönelirse kabul edilebilir. Biyo-iktidar mekanizmasında bir suçluyu ölümle karşı karşıya bırakmanın ve kapatmanın mümkün olduğu andan itibaren suçluluk da ırkçılık terimleri düşünülmeye başlanır. Delilik ve anormallikler için de durum aynıdır. Riegel ve arkadaşları adı geçen eser sayfa 101 ila 105. Burada önemli olan terimlerin ve bu terimlere bağlı kimliklerin muktedir bedenler tarafından sosyal olarak inşa edilmiş olduklarının farkında olmaktır. Foucault'un düşünceleri ile bu tez arasındaki ilişki, normalin, bu durumda engelsiz bedenler, normalden farklı olan bedenlerin yani engelli bedenlerin üzerine kurabileceği iktidar ilişkisi ve eğer saptanabiliyorsa, engelli bedenin bu tahakküme direniş stratejilerini saptamak olarak belirtilebilir. Muktedir olanın kendinde, bir engellinin yaşam hakkı üzerinde ya da çevrede dolaşım hakkı üzerinde kısıtlayıcı söz söyleme hakkı görmesi, ileride çocuk edebiyatı örnekleri üzerinden Foucault'a atıfla tartışılacaktır. Muktedir olanın ve normali tanımlayanın dilde tahakkümü ise özellikle dil, ideoloji ve engelliler bölümünde örnekler üzerinden gösterilecektir. Bundan sonra toplumun engelliye davranışını anlamamıza yardımcı olan sosyokültürel kuramları kısaca gözden geçirmiş olarak artık engellinin Türkiye'deki durumuna bakabiliriz. Türkiye'de özürlü birey olma. dünyadaki çalışmalar tıbbi modeli aşmış, sosyal modeli de eleştirir hale gelmiştir. Çalışmalar, özürlüler için sosyal dışlanmayı en aza indirmek amacına yoğunlaşmaktadır. Ülkemizdeki engellilerin durumuna ilişkin sözü edilecek ilk araştırma, Türkiye Özürlüler Araştırması 2002'dir. Bu çalışmayla durum tespit edilmiş, daha sonra bu çalışmadan elde edilen verilerin ikincil analizi, TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubunca 2006'da bir raporla değerlendirilmiştir. Aşağıda yalnızca sonuç kısmının önemli noktalarının özetini sunduğum bu analiz, durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Tufan ve Arun, adı geçen eser, http://www.ozida.gov.tr, araştırma, ileri analiz, ilerianaliz.doc. Erişim 21 Şubat 2010. Eğitim, meslek eğitimi, istihdam, gelir durumu, tedavi ve sosyokültürel yaşama katılma gibi her alanda engelliliğin engellemek anlamına geldiğini gösteren net bulgular ortaya çıkmıştır. Engellilik çoğunlukla tıbbi bir problem olarak görülmektedir. Engellilik ve eğitimsizlik, engellilik ve yoksulluk, engellilik ve soyutlanma durumlarının birbirleriyle bağlantılı oldukları saptandığından öncelikle bu sorunların üzerine gidilmelidir. Engelli çocuk dünyaya getiren annelerde suç arayan ve muhtemelen Türk toplumunda da yaygın olan ön yargıya karşı mücadele etmenin doğru olacağı ortaya çıkmıştır. Engelliliğin türüyle sosyal yaşama katılma arasında da belirgin bağlantılar bulunduğu belirlenmiştir. Engelliler sosyal yaşama uyum sağlayabilecekleri girişimlerin eksikliğinden şikayetçidir. 2002 yılı araştırmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Aralık 2008'de 79 ili içeren Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor araştırmasını yaptırmıştır. Bu çalışmanın bulgularının genel değerlendirilmesinde varılan sonuç şudur. Araştırma sonuçları topluca değerlendirildiğinde Türkiye genelinde özürlülere yönelik tutumların, algıların ve düşüncelerin genelde olumlu olduğu söylenebilir. Bununla birlikte özürlülere acıma, belli sosyal ortamlarda özürlüleri tercih etmeme, eğitim ortamlarında belli özür gruplarının ayrı okullarda eğitim görmeleri gibi gizli olumsuz tutumların varlığı da belirlenmiştir. Bu sonuç, özürlülere yönelik tutumların olumlu yönde değişmekte olduğunu göstermekle birlikte, özürlülerin toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması için tutumların değiştirilmesi konusunda çalışmaların devam etmesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor Araştırması Ankara 2008 sayfa 20 http://www.ozida.gov.tr araştırma toplum özürlülüğü nasıl anlıyor.pdf erişim 27 Şubat 2010. Bu araştırmada katılımcıların kimleri özürlü olarak aldıkları, kimleri de bunun dışında gördükleriyle ilgili yanıtları, onların daha çok özürlülerin yetersizliklerine odaklandıklarını, sahip oldukları yeterliliklerin vurgulanmadığını ortaya koymuştur. Özürlülere yönelik bu bakış açısı, olumlu değerlendirmek mümkün değildir. Herkesin olumlu özellikleri kadar olumsuzlukları da vardır. Önemli olan insana bir bütün olarak bakabilmektir. Özürlülerin kendilerini nasıl görecekleri, başkalarının onları nasıl gördüğünden önemli ölçüde etkilenmektedir. Özürlülerin olumlu ve güçlü özelliklerine odaklanması gerekmektedir. Bu amaçla hem özürlü bireylerin kendilerine ilişkin algılarını, kendilerini değerlendirmelerini, hem de özürlü olmayanların özürlü bireylere bakış açılarını olumlu etkileyecek bilgi ve beceri kazandıran programlar düzenlenebilir. Tutum oluşumunda ve değişiminde en etkili faktörlerden biri, belki de en önemlisi medyadır. Kitle iletişim araçları olarak televizyon programları, gazeteler, filmler, öykü ve romanlar, kitaplar ve hatta ders kitapları önemli etkiye sahiptir. Bu etki kuşkusuz özürlülere yönelik tutumlar için de geçerlidir. Görüldüğü gibi araştırmada soruna geniş bir bakış açısıyla bakılmakta ve tezimin iddiasına paralel bir saptama da ders kitapları için yapılmaktadır. Özürlülere yönelik tutum üzerinde kitaplar ve hatta ders kitapları önemli etkiye sahiptir şeklinde yapılan saptamaya, ders kitaplarında insan hakları, insan haklarına duyarlı ders kitapları için başlıklı araştırmanın bulguları çerçevesinde kısaca değinmek isterim. Melike Türkan Bağlı ve Yasemin Esen, editörler, ders kitaplarında insan hakları, insan haklarına duyarlı ders kitapları için Tarih Vakfı Yayınları İstanbul 2003, sayfa 140-141. Bir başka öteki, ötelenen grubu olarak engelliler, ders kitaplarında genel olarak kaderin vurduğuna bir de sen vurma mesajı çerçevesinde ele alınmaktadır. Ayrıca ders kitaplarında sakatlar haftası gibi müfredat konuları dolayısıyla ele alınan engelliler, kimliklerinin yalnızca engelli olmak boyutuyla çerçevelenmektedir. Bu, kimliğin sabitleştirici, değiştirilemez, geliştirilemez ve etkileyici bir unsur halinde değerlendirilmesine yol açan ve insan ile yurttaş, üst kimliklerinden yoksun bir bakış açısını yansıtır. Ders kitapları içinde engellilerin temsili özetleyici yaklaşımla, yani yalnızca özürlüleri çerçevesinde ele alındığında, hele bir de üstten bakan bir dille yaklaşıldığında, örneğin bir ders kitabına alınan aşağıdaki dizelerdeki gibi olduğunda, bu dizeleri okuyan çocukların engelliye olan tutumu etkilenecek, engelsiz çocuk kendini tam, diğerini eksik görecektir. Bağlı ve Esen adı geçen eser sayfa 140. Bir eksikliktir sakatlık, yaşam boyu duyulan. Sakatı hor görme, nerede görsen tut elinden, anla dilinden. Yabana atma, derdine bir dert de sen katma. Mutlaka zikredilmesi gereken diğer bir araştırma da Hacettepe Üniversitesi ve DPT tarafından desteklenen Doçent Doktor Esra Burcu Başkanlığındaki Türkiye'de Özürlü Birey Olma, Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları üzerinde bir araştırmadır. Bu araştırmanın temel önermesi, özürlü nüfusa yönelik politikaların, yapılan bilimsel araştırmaların da desteğiyle bir sosyal model çerçevesinde şekillenmesidir. Araştırmacılar, bulguların sunulmasından sonra şu değerlendirmeyi yapmışlardır. Burcu, adı geçen eser sayfa 241. Toplumsal yaşam içinde kadın, erkek ya da yaşlı, genç olmak kadar doğal, kaçınılmaz bir farklılıktır özürlü olmak ya da olmamak. Bu noktada önemli var olan farklı oluşun sosyal farklılıklar haline getirilmemesidir. Sosyal farklılık, bazı bireylerin diğerlerinden farkının sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal anlamda yapılanmasıdır. Turner ve Seashore'un da belirttiği gibi, sosyal farklılık, farklı olarak tanımlanan bireylerin ve veya grupların ne ölçüye kadar kabullenilip ne ölçüye kadar marjinalleştirildiği ile ilgilidir. Önemli olan farklı olanı kabul etmenin pozitif yönlerine odaklanıp toplumun tüm üyelerinin bütünleşmesini sağlayabilmektir. Bundan dolayı toplumun farklı olanı nasıl tanımladığının, farklı olana nasıl tepki gösterdiğinin incelenmesi gerekli gözükmektedir. Yukarıda italik harflerle vurguladığım inceleme önermesi doğrultusunda tüm görsel ve yazılı medyaya ek olarak çocuk edebiyatı eserleri de kuşkusuz toplumun farklı olanı nasıl tanımladığını, nasıl tepki gösterdiğini incelemek için çok önemli bir kaynaktır. Engelli zavallı olarak mı görülüyor, eşit olarak mı görülüyor? Engelliye acınıyor mu? Engellinin engeline mi odaklanılıyor yoksa kişiliğine mi odaklanılıyor? Engelli dostluk ortamı içinde mi ele alınmış yoksa tecrit edilmiş bir başına mı yansıtılmış? Engelli etiketlenip alay konusu ediliyor mu? Bunlar ya da benzerleri birçok soru toplumun farklı olana tepkisini anlamak için sorulabilir. Yanıtları çocuk edebiyatı eserlerinde aranıp incelenebilir. Ancak bu incelemeye geçmeden önce çocuk edebiyatının çocuklar üzerindeki etkisine dair bazı genel saptamalar yapmakta yarar vardır. Böylece iki boyutu olan test çalışmasının engellilik boyutundan sonra çocuk edebiyatı boyutuna da değinilerek çerçeve kavramlar belirlenmiş olacaktır. İkinci ayrımın sonu sayfa 41.